Ayrım 4. Halam hasta ciğerleri ve yüz yüze geldiği tanımadığı hayatla baş edebilmek için babam ölür ölmez annemle beni yanına almış, hep birlikte babasından kalan eski ahşap konakta yaşamaya başlamıştık. 6 yıl sonra annem ve ben ahşap konağı bırakıp üvey babamın yanına taşınırken halam da hemen arkamızdan büyük konaktan ayrılarak güzel ve genç olmadığı için asla evlenmeyeceğini düşündüğü öteki engelcisinin yanına sığınmıştı. Aslında buna sığınma denemezdi. Düpedüz işgal etmişti gittiği yeri. Bunu ancak yıllar sonra Adnanlara gittiğim ilk gün fark ettim. Ben şanslıydım. Annem güzel ve hala gençti. Böylelikle üvey babamın yanında halamdan uzakta büyüdüm. İyi ki halamın çocuğu değildim. Korkutuculuğunu yeğeniyken iliklerime kadar hissettiğim bu kadının eğer çocuğu olsaydım beni hemen acımadan köleleştireceğinden emindim. Kuzenim Adnan ise benim kadar şanslı sayılmazdı. Annesinin beklenildiği gibi bir talibi çıkmadığından bütün çocukluğunu halamla birlikte geçirmek zorunda kalmıştı. Hiç evlenmemiş, kara kuru, zayıf, sürekli acı çekerek tiz sesiyle Fransızca çığlıklar atan bu kadın, acınası fizik durumuna karşın ruhen tam bir despottu. İlkokulu bitirir bitirmez baskı ve ısrarları sonucunda Adnan'ın askeri liseye verilmesi gerektiğini herkesi kolaylıkla ikna etmişti. Hem yengem hem de Adnan yıllar sonra onları gerçek anlamda çocukluğumun sisli bakışlarından uzaklaşarak tanıdığımda hala çok kibardılar. Ancak aileden miras kalan bu ünlü kibarlık Adnan'ın askeri lisede yanlış anlaşılmasına yol açmış, bu yanlış anlaşılma öğrenciler arasında dal budak sarınca durum okul komutanlığını kaygılandırmış ve halam da istemeye istemeye Adnan'ın okuldan ayrılmasıyla ileride babası gibi paşa olabilecek bir yeğenden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Kibarlığının Adnan'ın işine yaradığı ender durumlardan birisiydi bu. Halam Adnan ve yengemle tekrar karşılaşmamız, annemle o konaktan ayrılmamızdan tam 14 yıl sonra 1978'de gerçekleşti. Kibar, sevecen, neredeyse kadınsı bir ses artık kullanmadığım eski soyadımla beni aradığında ilk anda telefondaki kişiyi kendisini tanıtmasına karşın çıkaramadım. Arayan Adnan'dı. O hafta sonundaki yemek ilk bakışta yeniden tanışmamız onuruna düzenlenmiş gibiydi. Masanın baş köşesine hastalıklı bir kraliçe edasıyla kurulan halama baktığımda çok değiştiğini düşündüm bir an. O korkutucu kadın yumuşak bir kaya gibi aşınmış, yerini yaşlanmaktan çok kuruyarak cinsiyeti iyice belirsizleşen birine bırakmıştı. Bu izlenim aldatıcıydı, uzun sürmedi. Halam konuşmaya başlar başlamaz beynimin gizli kıvrımlarında saklı duran anılar sökünediverdi. Annesini endişeyle izleyen 7 yaşında bir çocuk, 28 yaşındaki üzgün, ürkek, erkeksiz ve çaresiz, Fransızca çığlıklarla kırbaçlanan bir kadın. Yanılmıştım, sesi de öfkesi de yaşlanmamıştı. Annemin nasıl öldüğünü, neden üvey babamla birlikte yaşadığımı, onu sevip sevmediğimi, görüşmediğimiz 14 yıl boyunca neler yaptığımı sormadı. Yemek yemiyor, öfke ve çığlıklarla beslenmenin bir yolunu bulmuşa benziyordu. Masada bir sığıntı gibi şaşkın şaşkın iki yanına bakılan yengemin silikliği, bu yaşlardaki kadınlarda rastlanıldığı gibi sevimliliğe değil, aksine itici, yüzleşmesi zor bir çirkinliğe dönüşmüştü. Neredeyse halam kadar yaşlı duruyordu. Adnan'a gelince kibarlığı onu şişmanlatmıştı. Karşımda oturan adamın 30 yaşını yeni geçtiğine kimseyi inandıramazdım. Evde duyguları olan ve bunları açığa vurmaktan çekinmeyen tek canlı Adnan'ın karısı Güzin'di. Uzun boy, siyah saçlar, çok beyaz ten ve büyük bir yüze yerleştirilmiş, merak uyandıran yeşil gözler. Asla tek erkeğin kadını olmayacak kadınlardandı. Yüzüne bakar bakmaz anladım bunu. Adnan'a göre oldukça gençti ama çevresinde olgun kadınlara has bir çekim gücü oluşturmuştu. Göz göze gelindiğinde fark edilen araştırıcı pervasız bakışlarından Adnan'ı yatakta açtığı hemen fark ediliyordu. Adnan ve yengemin üzerinden kesin bir hakimiyet kurduğu, halamın ise ona ilişmediği ya da ilişemediği, her üçünün de hareketlerinden belliydi. Evdeki iktidarın bir parçası olduğuna, bu parçayı da halamın payından kopardığına bakılırsa oldukça güçlü bir kişiliği olmalıydı. Konuşmadan gözlerimizle Güzin'le hemen dost olduk. Başlangıçta ileride bir anlaşmaya dönüşecek bu dostluğun gerisinde ortak bir kaygı, yani halam vardı. Daha sonraları halamı çıkararak iki kişinin arasında oluşturulan türden bir bağ ördük aramıza. 14 yıl sonra gelen davetin nedeni basitti. Fotoğrafları büfede, duvarlarda, sehpaların ve evdeki her şeyin üstünde görülen paşa dedemden kalan konağın yerine yapılacak, blokla ilgili olarak aileye yapılan teklifi halamın deyişiyle müzakere etmek. Teklife göre halamla bana ikişer, Adlan'la yengemin paylarını ise birer daire düşecekti. Görmediğim, tanımadığım, anneme benzediğimden bende hemen hemen hiç iz bırakmamış biyolojik babamın mirasçısı olarak teklife fazla düşünmeden evet dedim. Böylece karar verişimdeki çabukluk ve sevimlilikle halamın gözüne ilk kez girmiş oldum. Bu benim için zor olmamıştı. Çünkü karar vermemiş, aslında sevimlice boyun eğmiştim. Halama üniversitede felsefe bölümünde okuduğumu söylediğimde, beğenmediğini belli edince de gülümsemekle yetinip karşılık vermedim. Sessizce gülümsemek de çoğu zaman sevimlilikle eş anlamlı değil miydi? O geceki davetten sonra 2-3 ayda bir, bazen daha sık aralıklarla onları ziyaret etmeye başladım. Birkaç yıl sürdü bu ziyaretler. Halam hep huysuzdu. Adnan ise kibarlığı hiçbir düşüncesini belirtmemek sandığından sürekli sağırlara özgü bir sessizlik içinde olurdu. Yengemi de genellikle oğlundan yayılan bu koyu derin sessizliğin içine çekilmiş bulurdum. Güzin'le dostluğumuzu iyice ilerletmiş, tam evin dışına taşımak üzereydik ki askere gitmem gerekti. Birkaç aylığına İstanbul'dan uzaklaştım. Yedek subay okulundan sonra askerliğimin geri kalanını İstanbul'da yapmamı halamın ayarladığını söylemeliyim. 4 ay sonra İstanbul'a döndüğümde Güzin ortak banka hesaplarını boşaltıp Adnan'ı terk etmişti. Evdekiler inanmak istemeseler de Güzin Adnan'la evlendiğinden beri var olan sevgilisinin ardından İtalya'ya uçmuştu. Aldatılmış, terk edilmiş, şaşkın Adnan'la ilgilenmek bana düştü. Bu nedenle başlayan beraberlik halamı mutlu etmenin yanı sıra Adnan'la yıllarca sürecek dostluğumuzun da temellerini atmamızı sağladı. Bu arada üvey babam öldüğü için neredeyse her hafta sonu onları ziyarete gidiyor, bazen orada kalıyor ve paşa tanıdıkları nedeniyle kendini komutan vekili sanan halama komünistleri, devlet düşmanlarını nasıl etkisiz hale getirdiğimizi anlatıyordum. 1981'de bütün ülkede olduğu gibi İstanbul'da da sıkı yönetim vardı ve ben güvenliğin sağlanmasını önemli bir rol oynayan bir merkezde tamamlıyordum asteğmenliğimi. Halama Faruk'tan, tabutluklardan, çığlıklardan, Tahir Bey'den ve Işık'tan söz etmediğimi söylememe gerek yok sanırım. Tabii halama bu denli yaklaşmanın bedeli, ödenmesi gereken bir faturası da vardı. Araya Fransızca sözcükler sıkıştırıp üstüme saldığı, bilmediği hayatımla ilgili eleştirileri. Sonunda halamın bu yıkıcı eleştirilerinden korunmak için aramıza aldatıcı, sahte bir yakınlık sıkıştırdım. Bu gerçekten aldatıcıydı. Çünkü yakınlaştıkça halamdan uzaklaşıyor, bana ulaşmasına engel oluyordum. Yine de zaman zaman bazı konularda kendimi bu yaşlı, hasta kadının oğlu gibi davranırken yakalıyordum. Kan bağı denilen şey bu olmalıydı. Askerlik bittikten sonra o sıralarda Işık'la birlikteydim. İlişki beni allak bullak ediyor, dikkatimi yoğunlaştırmamı engelliyordu. Bu nedenle ziyaretlerim seyrekleşince halam oyalanmadan Adnan'ı peşime salıp beni huzuruna çağırdı. Onu görmediğim 3 ay içinde iyice çökmüş, sanki içine kıvrılıp daha da küçülmüştü. Yıllardır bol keseden savurduğu çığlıklarıyla tükettiği ciğerleri iflas etmişe benziyordu. Yani artık bir sanatoryuma yatmak zorundaydı. Benden ne istediğini hemen anladım. Üvey babam ölmüştü, ondan kalanların yanı sıra halamın ailemize yakıştıramadığı ticaretten kazandıklarım, ahşap konağın yerine dikilen bloktaki dairelerin gelirini önemsizleştirmişti. Kiraları alabileceğini söyleyince halamın kalbini ikinci kez kazanmış oldum. Ama asıl kazancım Adnan ve yengemdi. Bunu arkam onlara dönük halamın elini tutmuş sıkarken yengemin omzuma dokunuşundan anladım. İkisi de halamın ölmeden önce evlerinden ayrılmasını, bana borçlu olduklarını kavramış, sevinçten tir tir titriyorlardı. Bir an bayılacaklarını sandım. Birkaç kısa ve önemsiz denemeden sonra kadınlarla oluşturduğum ilk ciddi ilişkim batmak üzere olan bir gemi gibi yalpalıyordu. Ama yeniden 3 yakın akraba edinmiştim. Halam 1983'te sanatoryuma yatarken sözüm ona ölmek üzereydi. Adnan bu gerçeği onu Heybeliada'ya taşıdığımız gün, ertesi sabah güneşin doğudan yükseleceğine inandığı gibi inanarak, tabii çok kibarca, kulağıma fısıldamıştı. Ancak halam ciğerlerinin dışındaki her şeyiyle direndi ölüme. Önce yengem aramızdan ayrıldı, ben Işık'tan ayrıldım ve izini yitirdim. Ardından sanatoryumdaki doktorlardan genç olanı bir kalp krizi sonunda bu dünyadan göçüverdi. Adnan ikinci evliliğinden önce hayati bir ameliyat geçirerek ölümün eşiğinden döndü. Oysa halam ciğerleri olmamasına karşın inatla yaşamla ölümü birbirinden ayıran perdeyi aralayıp karanlıklar ülkesine geçmedi. Üstelik sanatoryumda en büyük düşmanını, yalnızlığı da yenmeyi başardı. 1990'ların başlarında artık hepimiz, ben, Adnan, doktorlar, hasta bakıcılar halamın ölümsüz olduğuna inanmıştık. Sanki biyolojik değişime uğramış yeni bir türe dönüşmüştü. Ciğerleriyle değil de hala karşısındakini korkutan delici gözleriyle soluk alıyordu. Vapurda o garip gözlü kızı gördüğüm gün faytonla yokuşun sonuna geldiğimde işte böyle bir kadının yani halamın bu kez beni nasıl karşılayacağını merak ediyordum. Halam sanatoryuma yatışından 13 yıl sonra ilk kez gerçekten kötü, sona iyice yaklaşmış görünüyordu. Merakım hemen yok oldu. Ölümü çağrıştıran peltemsi bir şeyin tam ortasındaydı. Odayı dolduran dramatik müzik bile erken çalmaya başlamış bir cenaze marşını andırıyordu. Bu arada halamın klasik müziği sevdiğinden ya da yorumlayabildiğinden değil, bu kendisini çevresindekilerden farklı kıldığı, üstüne çıkardığı için dinlediğini belirtmeliyim. Halam geldiğimi görünce müziği kapatmamı işaret etti. İstediğini yapıp yanına yaklaştım. Bu kez davetsiz bir misafir olarak değil de sonunda beklendiği dost evine ulaşan bir yolcu gibi karşıladığı ölüm, canlılığının en belirgin kanıtını, sesini ezmiş, hecelerindeki o keskin tınıyı körleştirmişti. Artık zorlukla büyük çaba göstererek konuşabiliyordu. Elini uzatınca tutmamı istediğini anlamam epeyce zamanımı aldı. Soğuk, kemikli ve şimdiden bir ölüye ait parmaklarına dokunarak ona doğru eğildim. Gözlerinde yaşlar vardı. O ana kadar halamın ağlayabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu yazın yağan kar kadar şaşırtıcıydı. Üşümüş gibi ürpererek titredim. Bir süre öyle bekledik. Az ötede ölümün eşiğinde iki yana sallanan kadına, hayattaki en yakınım olmasına karşın acımıyor, daha doğrusu acıyamıyordum. Benimle ilgili birçok şey gibi kimseye acıyamadığımı da yıllar önce ışık keşfetmişti. Ona göre acıyamamam, kötülüğümün ya da merhametsizliğimin bir sonucu değil, sadece benliğimin diğer varlıklara kapalı oluşundandı. Bu da seni suçlamamıza yetmez diyerek gülmüş ve tuvaline dönerek konuyu kapatmıştı. Aslında kapatmamıştı, bana yönelik küçümsemesini besleyecek yeni bir damar bulmanın şaşkınlığıyla o sır vermez sessizliğine sığınmıştı tekrar. Akşamüstü vapurla geri dönerken hava kararmak üzereydi. Halamla ilgili kaygılarımı yatıştırmaya çalışıyordum. Artık karanlıklar ülkesinin sınırına vardığı açıktı. Direnmekten vazgeçmiş ve ölmeye razı olmuştu. Bu nedense beni çok şaşırttı. Her şey bu denli açık ve belirginken bile ölümle onu yan yana getirmekle zorlanıyor. Belki de askerliğin bende bıraktığı o gölgeli anılar nedeniyle ölüm fikrinin sarsıntısıyla eziliyordum. En iyisi bundan sonrasını Adnan'a bırakmaktı. Böyle düşünüyordum. Kızıl saçlı kızı vapur Bostancı'ya yaklaşırken tekrar gördüm. Yine aynı yerde, aynı biçimde oturuyordu. Başı öne eğik, zarif ve hüzünlü. Zaman geçmemiş sanki 4 saat önceye dönmüştü. Yerimden kalkıp yanına gitmeyi düşündüm ama sonra vazgeçtim. Tekrar baktığımda kız yine kaybolmuştu. Garip bir rastlantıydı. O gün öyle sanıyordum. Üçüncü kısım. Zinet, Ekim 96, Salı. Hala divandayım, kedi de koltukta. Yatarken sarındığım durgun sessizlik buruşmuş bir çarşaf gibi üzerimde duruyor. Midem artık iyi, yani neredeyse iyi. Halamın öleceğini hatırlamak bulantımı yatıştırdı. Oysa bu gülünç, çünkü halam öleli epeyce oluyor. Yani bu sabah nazandan çıkarken midem bulanmaya başladığında halam zaten ölüydü. Bulantının yok olmasının nedeni geçmişte kalan bir ölünün gelecekteki ölüm haberi olabilir mi? Evet, bu oldukça komik. Kalkıp telefon etmeliyim. Bankaya, Ayşe'ye, Nejat'a ve en üst kattaki yönetim bürosuna. Ama kalkmıyorum. O soru beni engelliyor. Az önce sormamaya karar verdiğimi hatırlatıyorum kendime. Ne kadar incinmediğimi söylesem de benliğimin benim görmediğim bir yarayla berelendiğinin ve usul usul kanadığının farkındayım. Nazan'ın beni neden aldatmak? Hayır, sorunun bu biçimde kurulmasının durumuna gereksiz bir dramatik boyut katıyor. Nazan'ın ihaneti cinsel kökenli bir istekten mi doğuyordu? Başka neden olabilir? Böyle düşünmem için iyi bir nedenim var, Nazan'ı tanıyor olmak. Cinsel haz duygusu benliğine öylesine işlemiş ki, eğer kadınların klitorisi olmasaydı eminim ne yapıp eder, o büyülü girişin üstünde bir tane büyütürdü. Yine de soruyu ineliyorum. Nazan hemen hemen her sevişmemizden sınırsız zevk ve haz alırken, neden yeni, farklı, başka birine ihtiyaç duydu? Soru bu ama ben sormayacağım, en azından sabahın bu saatinde. Yanda Sultan Hanım'ın notlarından biri var, buruşturup atıyorum. Şimdi sıra tekrar hatırlamakta. Bu sabahki mide bulantısına kadar olup bitenleri belleğimde gizlendiği yerlerden bulup çıkarmalı ve sıraya sokmalıyım. Henüz suçluluk duymuyorum çünkü ışık daha beni suçlamadı. Sıra ışıkla değil, sıra o kızda. Hayatımın şaşırtıcı, bir o kadar da inanılmaz gerçeğini ortaya çıkaracak garip rastlantılar halamdan döndüğüm o günün gecesinde de devam etti. Olup bitenler kalp atışları gibi kesin, düzenli ve sürekliydi. Karaköy'de vapurdan indikten sonra eve dönmeden önce Nejat'a uğradım. Niyetim bir iki kadeh içip biraz gevşemek, belki halamı unutmaktı. Aslında hep bir iki kadeh diyordum ama en az dört kadeh içiyordum başladığımda. Nejat çekimdeydi. Garip sekreter de yerinde değildi. Ayla'nın odasına yöneldim. O da yoktu. Tam dışarı çıkıyordum ki Nejat'ın kayınbiraderi Ayhan'la yüz yüze geldim. Yine kaşınıyordu. Ona rastlayalı birkaç ay olmuştu ama her karşılaşmamızda, tanıştığımızda anlattıklarını hatırladığımdan olacak ürperiyordum. Askerliğini yaptığı Bingöl'den yeni dönmüştü. Nejat'ın anlattığına göre bir gece siperde uyurken yanında yatan arkadaşının boğazı kesilmişti. İşte o zamandan beri geceleri hemen hiç uyumuyordu. Nejat ona ajansla bir yer bulduğunda burada çalışmaya başlayacağını söylemişti. Şimdilik eniştesinin verdiği parayla idare ediyordu. Onu ilk kez dinlediğimde anlattıklarına inanmakta zorlanmış, doğrusunu söylemek gerekirse palavra attığını sanmıştım. Ama sonra Nejat bana sağda solda unuttuğu madalyalarını gösterince anlattığı her şey tek tek doğrulandı. Ayhan kendini Bingöllü sayıyor ve durmadan kaşınıyordu. Kaşıntısının nedeninin dağlarda kazdıkları siperlerde bulunan toprak biti olduğunu öğrenmek şaşırtıcıydı. Dağlarda kışın toprak bitiyle, yazın ise akreple savaştık aslında derken, yakınmayan bir tavırla gülümsemeyi de ihmal etmiyordu. Garip birisiydi. Ayla onun evde akrep beslediğine yemin ediyordu. Ayhan'ın evde beslediği canlının akrepten epeyce büyük olduğunu daha sonra öğrenecektim. Ama ilk aylarda savaşmış insanlara yönelik adını koymakla zorlandığımız tedirginlikten olacak, onun hakkında anlatılan her şeye inanmaya hazırdım. Ayakta biraz konuştuktan sonra birlikte içme davetini geri çevirip dışa yürüdüm. Her gördüğümde saçında bir değişiklik yapan sekreter yine yerinde değildi. Adını yaptığı garipliklerden dolayı mı hatırlayamıyordum. İçkiyi tek başıma iki kadehte bıraktım. Sıra Selviler'de bir barda içtikten sonra Cihangir'e indim. Bir apartmandan çok sabun kalıbındaki bir oteli andıran binanın önüne gelince oyalanmadan içeriye girdim ve rastlantıların ilkiyle irkildim. Zemin katındaki uzun loş koridorda uzaklaşırken arkadan gördüğüm adamı tanıdığım düşüncesi, aramızda 20-30 metrelik bir uzaklık vardı, yüzünü görmemiş, sesini duymamıştım ama parçası olduğu karanlığa çekilen esrarengiz kişinin Faruk olduğuna emindim. Kanıt? Hiç kimse, arkası dönük bile olsa onun kadar ürkütücü görünemezdi. Farkında değildim, galiba ellerim titriyordu. Asansörün kapısını açmak için uzandığımda anladım bunu. Asansöre binince hiç kuşkum kalmadı. Kabinde korkmadığı halde kokuya benzeyen, sıcak olmadığı halde insanı terleten, göğsüp inim kalkarken soluğumu kesen, 1981'de tanıştığım o şey vardı. Dehşet. Yıllar önce Faruk'un her şeye, her yere bölgesini işaretleyen bir yırtıcı gibi saçtığı duyguydu. Asansörde yüz yüze geldiğim. Dairenin kapısını açarken Faruk'un hayaletiyle ürperiyordum. Onu ne yazık ki 13 yaşından beri tanıyordum. Aslında varlığının yakınında olmak benim seçimim değildi. Yatılı okulda yaşam çocuklara özgü dengeli bir iyilik ve kötülüğün içinde sürüklenirken günün birinde Faruk birdenbire kötü talih ya da bulaşıcı bir hastalık gibi ortaya çıkıp bütün sınıfın hatta okulun kaderini değiştirmişti. Faruk en çok ağaca benzerdi. En canlı olduğu zaman bile dörtte üçü ölüydü. Hayatı kalın dış kabuğunun ortasında ölü hücrelerle çevrelenmiş, içinde öz suyunun aktığı damara benzer ince bir çizgiye sıkışmıştı sanki. Telesekreterde iki mesaj vardı. İlki Nazan'dandı. 1. Akşam ona uğrar mıydım? 2. Hafta sonundaki turnuva için ona eşlik etmeye söz verdiğimi hatırlatıyordu. Turnuvayı duyunca yüzümü ekşittim. Aslında sevmediğim bridge değil, oyunda onun eşi olmaktı. Atlatmanın bir yolunu bulmalıyım diye düşündüm. Öteki mesaj gizli bir tehdidi andıran uzun bir sessizlikti. Sehpadan içki aldım, Adnan'a telefon ederek halamın durumunu anlattım. Sonra içkiyi bitirip oyalanmadan Nazan'a gittim. Arsızlık ağdalı bir tatlıyı andırıyordu. Çok geçmeden içki ve yorgunluk Nazan'ın kolları arasında birbirine karışıp deliksiz bir uykuya dönüştü. Ona halamdan söz etmedim, oysa tam zamanıydı. Uykuya dalmadan az önce garip bir düşünce geldi aklıma. Kardeşi olup olmadığını hiç sormamıştım. Sabah sorarım diye düşündüğümü hatırlıyorum. 4. ayrımın sonu. Sayfa 36.